Ayrım 21. Sayfa 209. Ama 808. gece olunca demiş ki: "Kuşkusuz ey tellal, Tanrı bilir ya, bu halı böylesine bir fiyatla satıldığına göre bilmediğim ya da farkına varmadığım bir yanıyla harika olmalı," diye haykırmış. Tellal da: "Aynen söylediğiniz gibi efendim. Gerçekten. Bilin ki bu halının üzerine oturunca insanı gözünü açıp kapayıncaya kadar bir süre bile geçmeden istediği yere götürme gibi bir erdemi vardır. Ve hiçbir engel onun gidişini durduramaz. Çünkü onun yanından fırtına uzaklaşır, kasırga kaçar, önünde dağlar ve duvarlar açılır. En güçlü kilitler bile onun karşısında yararsız ve nafile kalır. Ve işte efendim, bu seccadenin gözle görülmez erdemi budur," demiş. Ve tellal daha fazla bir sözcük sarf etmeksizin halıyı katlayıp gitmeye hazırlanmış. Oysa Ali sevincin sınırına ulaşmış olarak: "Ey Tanrı'nın hayrına uğrayası Telal, eğer bu halı senin sözlerinin bana anlatmak istediği şekilde erdemli ise onun uğruna sadece 40 bin altın dinar ödemekle kalmam, senin için de simsarlık ücreti olarak fazladan 1000 altın dinar öderim. Yalnız bunun için ona elimle dokunmam ve erdemini gözümle görmem gerek," diye haykırmış. Tellal da hiç telaşlanmadan: "Nerede şu 40 bin dinar efendim ve de cömertlikle bana vermek istediğiniz 1000 dinarı da görelim," diye yanıt vermiş. Şehzade Ali, "Kölemle birlikte kaldığım büyük tacirler hanında," diye onu yanıtlamış. Ve de "bir kez halıyı görüp dokunduktan sonra sana paraları saymak üzere oraya gideriz," diye eklemiş. Tellal da "başım üzerine, gözüm üzerine ama tacirlerin uğrağı büyük han buradan epeyce uzakta. Halıya binip de oraya gitsek daha çabuk ulaşırız," diye yanıt vermiş. Ve dükkanın art yanına gidip orada halıyı yere sermiş ve şehzadeye "efendim, içinden hana kendi odana taşınmak dileğini geçir," demiş. Şehzade Ali de içinden bu dileği geçirmiş. Ve kendisini o denli incelikle karşılayan dükkan sahibine veda etmeye vakit kalmadan ve hiçbir sarsıntı ve rahatsızlık duymadan halının üzerinde yer aldığı haliyle havada mı taşındığının yoksa yer altında mı seyrettiğinin farkına varmaksızın kendi dairesine ulaşmış. Tellal da gülümseyerek ve halinden memnun daima onun yanında bulunuyormuş. Kölesi onu görünce önünde saygı duruşunda bulunmak ve buyruğunu almak üzere hemen koşup gelmiş. Halının hayranlık uyandıran erdemini kesinlikle öğrenen Şehzade Ali, kölesine "şu anda bu mübarek adama 1000 dinarlık 40 kese altın say, öteki eline de 1000 dinarlık bir kese koy," demiş. Köle de bu buyruğu yerine getirmiş. Tellal, halıyı Şehzade Ali'ye bırakarak "ona iyi bir alışveriş yaptın efendim," demiş ve kendi yoluna gitmiş. Şehzade Ali, Bişangar ülkesine bu kentine gelir gelmez böylesine güç elde edilir bir şeyi bulduğundan dolayı memnunluğun ve sevincin doruğuna ulaşmış. Ve maşallah, elhamdülillah, işte fazla zahmet çekmeksizin yolculuğumun maksadına ulaştım ve şimdi kardeşlerimden üstün bir şey bulduğumdan kuşkum yok. Amcamın kızı, Nurun Nehar Sultan'ın kocası ben olacağım. Ve sonra bu erdemli halının marifetini onlara gösterdiğimde kim bilir babam ne kadar sevinecek, kardeşlerim ne kadar şaşıracak. Çünkü kardeşlerimin bahtları ne kadar yüzlerine gülse de uzaktan yakından bununla kıyaslanabilir bir şey bulmakta başarı sağlamaları mümkün değildir," diye haykırmış. Ve böylece düşünerek kendi kendine, "ama aslında şimdi benim için mesafelerin önemi kalmadığı bu durumda hemencecik ülkeme dönmem bilmem doğru olur mu?" demiş. Sonra biraz daha düşünerek kardeşleriyle buluşmak üzere kararlaştırdıkları bir yıllık süreyi de hatırlayarak hemen yola çıkarsa buluşma yeri olan üç yol ağzındaki handa uzun süre beklemek zorunda kalacağını anlamış ve kendi kendine onları orada o tenha han köşesinde beklemektense orada kalır, bu harika ülkede hoşça vakit geçirir ve bilmediğim birçok şey öğrenirim demiş. Ve ertesi günden başlayarak çarşıları ziyaret etmeye ve Bişangar kenti içinde gezintiler yapmaya başlamış. Ve böylece Hindistan'ın bu ülkesinin gerçekten garip olan merak uyandırıcı şeylerini hayranlıkla izlemiş. Göze çarpan diğer şeyler arasında gerçekten tümüyle tunçtan yapılmış, 50 arışlık bir mesafede yükselen, son kertede canlı ve ince bir zevkle 3 ayrı kuşak halinde oyulmuş ve renklendirilmiş kubbesiyle bir putperest mabedi görmüş, hoş bir çalışma ürünü kabartmalarla ve birbirinin içine girmiş şekillerle süslenmiş olan bu mabed, güller ve koklanması ve görülmesi hoş öteki çiçeklerle donanmış geniş bir bahçenin ortasında bulunuyormuş. Ama bu yıkılıp kahrolası mabedin asıl çekiciliği, bir insan boyundaki som altından bir heykelmiş. Bu heykelin gözleri oynak iki yakuttan imiş ve bu gözler öylesine bir sanatla yapılmış bulunuyormuş ki adeta canlı ve önünde bulunan kişilere bakar ve hareketlerini izler gibiymiş. Sabahları ve akşamları puta tapanların rahipleri inançsız mezheplerinin merasimlerini burada yapar dururlarmış. Bunu da oyunlar düzenleyerek, çalgılar çalarak, meydan soytalarını dolaştırarak, kadınlara şarkı söyletip oynatarak ve şölenler kurarak kutlarlarmış. Bu rahiplerin en uzak ülkelerden gelen hacı topluluklarının sürekli olarak sundukları bağışlardan başka geçim yolları yokmuş. Şehzade Ali de Bişangar'daki ikameti sırasında bu ülkede her yıl tekrarlanan ve tüm eyaletlerin valilerinin, ordu komutanlarının, putların rahibi olan Brahmanların ve kafir mezhebinin reislerinin ve sayılamayacak kadar kalabalık bir halkın izlediği büyük bir şenliğin takipçisi de olabilmiş. Bütün bu topluluk büyük bir ovada 24 sütunla desteklenmiş dışına manzaralar, hayvanlar, kuşlar ve böcekler, hatta sinekler ve tatarcıklar resmedilmiş ve hepsi doğal bir etki bırakan ve ülkenin hükümdarının ve mahiyetinin yer aldığı akıl almaz yükseklikte bir kulenin yöresinde bir araya geliyormuş. Bu yüksek binanın yanında sıradan kişilerin yer aldığı hatırı sayılır genişlikte 3-4 peyke varmış ve bunlar her doğrultuda bulunacak ve dekorları saatten saate şekil değiştirecek tarzda inşa edilmişmiş. Burada izlenen temaşa ilkin hokkabazların görülmemiş ustalıkla icra ettikleri gösterilerle başlarmış, sonra da iki ayrı hokkabaz hüner gösterir ve Hint vakirleri dans edermiş. Sonra aralarında biraz mesafe bırakarak savaş düzeninde görkemli biçimde koşumlandırılmış ve üzerlerine yaldızlı tahtadan birer taht-ı revan yerleştirilmiş bin kadar filin soytarıları ve çalgıcıları taşıyarak ilerlediği görülürmüş. Bu fillerin hortumları ve kulakları erguvan ve ateş kırmızısı renkteki boyalarla boyanmış. Dişleri tam olarak yaldızlanmış ve bedenleri üzerine canlı renklerle birbirine dolanmış bacaklar ve kolların oluşturduğu kaba ve buruk resimler çizilmiş bulunuyormuş. Bu müthiş topluluk seyircilerin önüne gelince üzerlerinde taht-ı revan bulunmayan ve ötekilerin hepsinden iri olan iki fil sıradan ayrılır ve peykelerin çevrilediği meydanın ortasına kadar ilerlermiş. Ve bunlardan biri çalgıların sesine uyarak bazen iki art ayağının bazen de iki ön ayağının üzerinde dinelerek dans edermiş. Sonra da ustalıkla eğik bir direğin tepesine kadar tırmanırmış. Ve orada ayaklarını bir araya getirerek hortumuyla havayı dövmeye ve ikinci fil ortasından desteklenen yatay bir direkte tünerken ve direğin öte yanına konmuş görülmedik irilikteki bir kayayla gövdesini bazen indirip bazen kaldırarak denge sağlarken ve başıyla musikinin ahengini belirlerken çalgı seslerini uyarak kulaklarını ve başını her yana sallarmış. Şehzade Ali bütün bunlara ve benzeri başka şeylere artan bir hayranlıkla hayran kalmış. Böylece büyük bir ilgiyle Hintlilerin adetlerini incelemeye koyulmuş ve gezintilerini ve ünlü tacirlerle ülkenin tanınmış kişilerini ziyaret etmeyi sürdürmüş. Ama amca kızı Nurun Nehar'ın aşkıyla sürekli olarak yanıp tutuştuğu ve yıl bir türlü dolmak bilmediği için bir süre sonra ülkesinden uzun boylu ayrı kalmayı göze alamamış ve ondan bu denli uzakta kalmayı hissetmedikçe daha mutlu olacağına inanarak düşüncelerindeki varlığa ulaşmak üzere Hindistan'ı terk etmeye karar vermiş. Ve kölesi hanın kapıcısına kira bedelini ödedikten sonra onunla birlikte sihirli hanın üzerine oturmuş. İçsel bir düşünceye dalmış ve üç yol ağzındaki hana ulaşma dileğinde bulunmuş. Düşünmek üzere bir an için kapattığı gözlerini açınca söz konusu hana ulaştığının farkına varmış. Hanın üzerinden kalkıp tacir giysileri içinde hana girmiş ve oraya kardeşlerini beklemek üzere yerleşmiş. Üç kardeşin ikincisi olan Şehzade Hasan'a gelince onun durumu da şöyleymiş. Yola koyulduğu sırada İran'a gitmekte olan bir kervana rastlayıp bu kervana katılmış. Ovalardan, dağlardan, yaylalardan, çöllerden geçerek uzun bir yolculuk yaptıktan sonra onunla birlikte İran'ın başkenti, doğrusu Fers eyaletinin merkezi olacak olan Şiraz'a ulaşmış. Dostluk kurduğu kervandaki tacirlerin tavsiyesi üzerine kentin en büyük hanına inmiş. Ve gelişinin ertesi gününden başlayarak eski yol arkadaşları balyalarını çözüp eşyalarını yerleştirdikleri sırada bu kente görülecek ne varsa görmek üzere çabucak dışarı çıkmış. Kentte bedesten olarak anılan çarşıya doğru yol almış. Orada mücevherler, değerli taşlar, işlemeli kumaşlar, güzel ipekli kumaşlar, ince tüller ve diğer değerli eşyalar satılıyormuş. Dükkanlarda keşfettiği güzel şeylerin şaşılacak bolluğuna hayran olarak bedesteni boydan boya dolaşmış. ve her yerde güzel kumaş parçalarını, değerli halıları ve diğer güzel şeyleri sergileyerek açık arttırmaya koyup haykıran ve her yana doğru gidip gelen simsarlar ve tellallar görmüş. İşi başından aşkın bunca adamın arasında Şehzade Hasan elinde yaklaşık bir ayak boyunda fil dişinden bir boru taşıyan birini görmüş. Bu kişi öteki simsarlar ve tellallar gibi açgözlü ve telaşlı bir tavra sahip olmaktan öte elindeki fil dişi boruyu bir şahın hükümdarlık asasını taşıdığı gibi hatta daha da şahane bir tarzda tutarak ciddi bir edayla ağır ağır dolaşıyormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 890. gece olunca demiş ki, bu kişi öteki simsarlar ve tellallar gibi açgözlü ve telaşlı bir tavra sahip olmaktan öte elindeki fil dişi boruyu bir şahın hükümdarlık asasını taşıdığı gibi hatta daha da şahane bir tarzda ciddi bir edayla ağır ağır dolaşıyormuş. Şehzade Hasan kendi kendine işte bana güven esinleyen bir simsar demiş. Ve hemen onun yanına yönelerek bunca saygınlıkla taşıdığı boruyu kendisine göstermesini rica edecekken onun büyük bir gurur izlerini taşıyan bir sesle ve tumturaklı bir edayla şöyle haykırdığını işitmiş. Ey müşteriler! Bunu kim satın alırsa kaybetmez. 30.000 altın dinara bu fil dişi boru. Onu yapan kişi ölmüştür. Yerini tutacak kimse de yoktur. İşte fil dişi boru burada. Gelin, bakın, görün. İşte fil dişi boru burada diye haykırdığını işitmiş. Bu haykırışı işitince zaten simsarın yanına kadar gelmiş bulunan Şehzade Hasan şaşkınlıkla irkilmiş ve ardında bulunan dükkanın sahibine doğru dönerek ona ''Tanrı senden yana olsun. Efendim bu küçük fil dişi boruyu bunca aşırı bir fiyata satan şu adamın aklı yerinde mi yoksa fikrini tümden yitirmiş mi bulunuyor? Galiba sırf şaka olsun diye böyle haykırıyor.'' demiş. Dükkanın sahibi de ona, vallahi efendim, bu adamın bizim tellallarımız içinde en namuslu ve en aklı başında birisi olduğunu size temin ederim. Kendilerine güven verdiği ya da mesleğin en eskisi olduğu için tacirler onunla çok sık iş görürler. Eğer aklını bu sabah yitirmemişse, ki sanmıyorum, onun sağduyusuna da tanıklık ederim. Tellal bu fiyat üzerinden satışı arz ediyorsa, bu fil dişi borunun erdemi açıkça belli olmasa da 30.000 dinar, hatta daha da fazla etmesi gerek. Zaten eğer arzu edersen tellalı çağırırım. Kendin onu sorguya çekersin. Dolayısıyla senden dükkanıma girip oturmanı ve bir an istirahat etmeni rica edeyim demiş. Şehzade Hasan da tacirin bu nazik davetini kabul etmiş ve oturur oturmaz tellal henüz adı çağrılmadan dükkana yaklaşmış. Tacir ona ey tellal falan kişi. Şurada gördüğün sayın tacir, senin küçük bir fil dişi boru için 30.000 altın dinar isteyerek haykırdığını duymuş. Doğrusu ben de senin tam bir dürüstlükle donanmış olduğunu bilmesem buna çok şaşardım. Bu durumda senin hakkında yanlış bir fikir edinmemesi için bu saygın kişiye yanıt ver demiş. Tellal da Şehzade Hasan'a doğru dönerek ona, gerçekte efendim, göze görünmeyen şey için kuşku duyulması doğrudur ama göreceğini gördüğün zaman artık kuşkuyu terk edersin. Burunun fiyatına gelince, biçilen 30.000 altın dinar satışa sunuluş fiyatıdır. Aslında malın değeri 40.000 dinardır. Bana da daha düşük bir fiyatla satmam. Ve ancak bunu peşin ödeyene teslim etmem için talimat verilmiştir demiş. Şehzade Hasan, senin sözüne güvenmek isterim tellal. Ama yine de bu borunun bu denli değerli olması için ne gibi bir erdemi olduğunu ve hangi özelliğiyle dikkat çektiğini bilmem gerekir demiş. Tellal da, İlki efendim, bu borunun ucuna takılmış billurdan neyi görmek niyetinde olduğunu içinden geçirerek bakarsan o anda bu niyetin gerçekleşir ve göreceğini görürsün demiş. Şehzade Hasan, gerçeği söylüyorsan ey kutsanası tellal, sana istediğin bedeli ödemekle kalmayacak, tellallık hakkı olarak da 1.000 altın dinar ödeyeceğim demiş. Ve bana çabucak borunun gözüme uydurmam gereken ucunu göster diye sözünü sürdürmüş. Tellal da ona bu yeri göstermiş. Şehzade, nurun neharı görmek dileğiyle billurdan bakmış. Ve ona ansızın hamamın kurnasının başında oturmuş, yıkanmasına yardım eden kölelerin arasındayken görmüş. Kız suyla oynayarak ve aynasında kendisini seyrederek gülüyormuş. Onu bu denli güzel ve bu denli yanı başındaymış gibi görünce Şehzade Hasan heyecanının sınırına ulaşarak büyük bir haykırış koparmaktan kendini alıkoyamamış ve neredeyse boruyu elinden düşürüyormuş. Böylece bu borunun dünyada var olabilecek en harika şey olduğunun kanıtını edinince, bu yolculuk 10 yıl sürse ve tüm dünyayı dolaşsa da buna eşit değerde başka bir şey bulmasının mümkün olmadığını anlayarak onu hemen satın almakta kararsızlık göstermemiş. Ve tellala kendisini izlemesini işaret etmiş. Kalmakta olduğu hana gitmiş ve kölesi aracılığıyla tellala 40 kese altın ödemiş ve buna simsarlık bedeli olarak da bir kese daha eklemiş. Ve fil dişi boruya sahip olmuş. Şehzade Hasan bu değerli eşyaya sahip olunca kardeşlerinin bundan daha iyisini bulamayacağından ve onlar üzerinde üstünlük sağladığından güven duyarak yeğeni Nurun Nehar'a kendisinin sahip olacağından kuşku duymamış. Ve sevinç dolu önünde daha uzun bir süre bulunduğunu düşünerek İranlıların adetleri ve adabı üzerine bilgi edinmeyi ve Şiraz kentinin görülmeye değer yerlerini gezmeyi düşünmüş. Ve dolaşarak seyrederek ve rastladıklarını dinleyerek günlerini geçirmeye başlamış. Ve zekadan nasibi olduğundan ve duyarlı bir ruha sahip bulunduğundan bilgili kişilerle ve şairlerle düşüp kalkmış ve en güzel İran şiirlerini ezber öğrenmiş. Ve ancak o zaman yeniden ülkesine dönmeye karar vermiş ve aynı kervanın dönüşünden yararlanarak onu oluşturan tacirlerin arasına katılıp yola koyulmuş. Tanrı ona güvenlik sağladığından başına hiçbir kötülük gelmeksizin buluşma yeri olan üç yol ağzındaki hana ulaşmış. Ve orada kardeşi Şehzade Ali'yi bulmuş ve orada kendisiyle birlikte üçüncü kardeşlerinin dönmesini beklemeye başlamışlar. Onların durumu işte böyleymiş. Üç şehzadenin en genci olan Şehzade Hüseyin'in durumuna gelince, "Ey bahtı güzel şah, işitmen için bana kulak vermeni senden rica ediyorum," söylemiş. Gerçekten olağan dışı bir şey görmeksizin uzun bir yolculuk yaptıktan sonra kendisine Semerkant olduğu söylenen bir kente gelmiş. Burası gerçekte şimdi sizin şanlı kardeşiniz Şah Zaman'ın hüküm sürmekte olduğu Semerkantül Acem imiş. Ve geldiğinin ertesi gününden başlayarak Şehzade Hüseyin o ülkenin dilinde pazar diye anılan çarşıya gitmiş. Ve pazarı çok güzel bulmuş. Ve iki gözünü açarak ve her yana bakarak yürümekteyken ansızın iki adım önünde elinde bir elma tutan bir tellalın bulunduğunu görmüş. Bu elmanın bir yanı kızıl, öteki yanı altın sarısı olup bir karpuz kadar iriymiş ve hayranlık verici bir görünüşü varmış. Şehzade Hasan onu satın alma arzusu duymuş ve onu taşımakta olan kişiye sormuş. "Bu elma kaçadır ey tellal?" diye. Tellal da ona sunulmuş fiyatı olarak 30 bin altın dinardır efendim. "Ama bana parayı peşin sayana 40 bine bırakmam için talimat verildi," demiş. Şehzade Hüseyin, "Allah için ey tellal, bu elma çok güzel ve hayatımda asla bu kadar güzelini görmedim ama bu denli yüksek bir fiyat isteyerek şaka yapıyor olmalısın," diye haykırmış. Tellal, "Yo vallahi efendim, istediğim bu fiyat elmanın gerçek değeriyle kıyaslanınca hiçbir şey değildir. Çünkü görünüşü her ne kadar güzel ve hayranlık verici ise de kokusuyla karşılaştırılınca pek bir şey ifade etmez. Kokusu da efendim her ne kadar hoş ve zevk verici olsa da erdemleriyle karşılaştırılınca hiçbir değer taşımaz. Erdemlerine gelince, ey başımın tacı, ey soylu efendim, ne denli harika olsa da insanların sağlıklarını elde etmeleri bakımından kullanım ve etkileriyle kıyaslanınca pek bir şey değildir," diye yanıt vermiş. Şehzade Hüseyin, "Ey tellal, madem öyledir, bana ilkin onun kokusunu duyur. Ondan sonra da erdemleri, kullanımı ve etkilerinin ne olduğunu açıklarsın," demiş. Tellal elini uzatarak elmayı şehzadenin burnunun ucuna götürmüş, o da elmayı koklamış. Ve kokusunu öylesine içe işleyici ve hoş bulmuş ki kendini tutamayarak, "Ya Allah, yolculuğumun tüm yorgunluğunu unuttum. Sanki anamın karnından yeni doğmuş gibi oldum. Bu ne tarifi imkansız bir koku böyle," diye haykırmış. Tellal da, "Pekala efendim, ben şimdi senin üzerinde bu elmayı koklayarak nasıl beklenmedik etkiler yaptığını denemek istiyorum. Bil ki bu elma doğal değil, insan eliyle yapılmıştır ve kör ve duygusuz bir ağacın ürünü değildir. Ama tüm yaşamını bitkilerin ve madenlerin erdemleri üzerinde deney ve araştırmalarla geçirmiş büyük bir bilginin, ünlü bir filozofun incemeleri ve özenli çalışmasının ürünüdür. Ve sonunda özünü tüm yararlı bitkilerin ve iyileştirici maddelerin oluşturduğu bu elmayı meydana getirmiştir. Gerçekten en korkunç hastalıklara kapılmış bir hasta bile bu hastalık veba, kızıl ya da cüzdan da olsa, hatta hasta ölüm halinde de bulunsa, sadece onu koklayarak yeniden sağlığına kavuşur. Zaten biraz önce sen koklayarak onun etkisine tanıklık ettin. Çünkü koklar koklamaz tüm yolculuk yorgunluklarından kurtuldun. Ama ben isterim ki onun erdemleri senin de anlaman ve özelliklerini kavraman için bu kentte herkesin bildiği, şifa bulmaz bir hastalığa uğramış bir kişi senin gözlerinin önünde iyileşsin. Bunu anlaman için burada toplanmış bulunan ve birçokları hala yaşamakta ise bunun şu gördüğün elma sayesinde olduğunu bilen tacirlere bunu sorman yeter demiş. Ve Tellal böylece konuşurken oraya gelip yörelerini saran birçok kişi, evet vallahi bu söyledikleri tümüyle gerçek. Bu elma elmaların sultanıdır. Ölümün kapısındaki en umutsuz hastaları bile iyileştirir demişler. Ve söylediklerinin kanıtını sağlamak üzere oradan geçen kör ve ilmeli bir zavallı adamın bir hamalın sırtındaki küfe içinde taşınmakta olduğunu görünce Tellal çabucak onun yanına yaklaşıp elmayı burnuna tutmuş. Birdenbire sakat kişi küfeden başını kaldırmış ve hamalın tepesinden fırlayarak çevik bir kedi gibi ve gözlerini fıldır fıldır oynatarak bacaklarını yele kaptırıp uzaklaşmış. Herkes bunu görmüş ve tanıklık etmiş. O zaman Şehzade Hüseyin bu harika elmanın etkinliğine inanarak Tellal'a "Ey yüzü iyiliğe delalet eden kişi, senden beni hana kadar izlemeni rica ediyorum." demiş ve onu kalmakta bulunduğu hana götürmüş. Orada kendisine 40 bin altın dinar ödemiş ve 1000 dinar içeren bir keseyi de simsarlık bedeli ve ödül olarak vermiş. Böylece harika elmanın sahibi olmuş ve ülkesine dönmek üzere sabırla bir kervanın yola çıkmasını beklemiş. Çünkü bu elmayla iki kardeşinin bulacaklarına üstün geleceğine ve Sultan Nur-u Nehar'ın kocası olacağına inanmış bulunuyormuş. Ve kervan hazır olunca Semerkant'tan ayrılmış ve uzun yolculuğun yorgunluklarına karşın Tanrı'nın izniyle güven içinde üç yol ağzındaki hana ve orada kendisini bekleyen kardeşlerine ulaşmış. Üç şehzade büyük bir sevecenlikle birbirlerini kucaklayıp öptükten ve sağ salim dönüşleri dolayısıyla karşılıklı olarak birbirlerini kutladıktan sonra anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.